Ayrım 10, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Profesör Doktor İbrahim Atalay, sayfa 194. 2.2. Kalsimorfik topraklar. Kireç taşı, marm gibi kireçli ana materyalin etkisine bağlı olarak oluşmuş kireçli toprakları, rentzina ve vorstolleri kapsamına alır. Bu topraklar genellikle A ve C horizonludur. Vortisoller. Kirli kireçli depoların yaygın olduğu Muş Ovası, Ergene Ovası, Van Gölü'nün kuzeydoğusu, Bursa, Karacabey arası, Menemen ve Bornova Ovası ile Konya Havzası'nın muhtelif kesimlerinde ve Bafra Ovası'nın güneyindeki kirli ve kısmen de kireçli olan depolar üzerinde ağır bünyeli yani kir miktarının fazla olduğu topraklar bulunur. Vertisollerde ana maddenin kirli olmasından dolayı yazın kuruduğunda 3-5 cm genişliğinde 1 metre kadar derinliğinde çatlaklar oluşur. Kışın su ile doygun hale geldiğinde çatlaklar kapanarak toprak şişer. Ayrıca toprak kuruduğunda oluşan çatlaklardan dökülen topraklar kışın toprak şiştiğinde tekrar yüzeye doğru itilir. Böylece toprak bulunduğu yerde adeta dikey yönde döner. Bundan dolayı bu topraklara dönen toprak anlamına gelen vertisol adı verilmiştir. Vertisole Trakya'da kara kepir, Bursa dolaylarında kepir ve Doğu Anadolu'da da taş doğuran topraklar denilir. Zor işlenen bu topraklar tarıma fazla elverişli değildir. Rentzinalar. Kirli, kireçli, göl depolarının veya yumuşak kireç taşlarının yaygın olduğu İç Anadolu'da Ege ve Doğu Anadolu'nun çöküntü sahalarında çok yaygındır. Üst toprak, A horizonu, ağır bünyeli, kireçli ve koyu renklidir. Üst toprağın altında ise kil ve kireç birikmesi görülür. Bu toprakların az engebeli olduğu kısımlarda yoğun olarak tahıl tarımı yapılır. Toprak besin maddeleri yönünden zengindir. 2-3 Halomorfik topraklar. Bu topraklar halojen gruplarından çeşitli klorür ve tuzlar içerir. Deniz suyu etkisine maruz delta alanlarda ve ana materyalde çeşitli baz ve tuzların bulunduğu taban suyu seviyesi yüksek olan havzalarımızda görülür. Bu topraklarda toprak oluşumu tersine cereyan eder. Bünyesinde su aldığında çözünür hale gelen tuzlu ve alkali maddeler çok ince toprak gözeneklerinden kapilarite ile toprak yüzeyine ulaşır. Burada suyun buharlaşması ile tuzlu ve alkali maddeler birikir. Böylece toprağın altındaki halojenler toprak yüzeyine taşınır. Bu topraklar bitkiler için toksin tesiri yapıcı tuzlar ve bazlar içerdiği için tarıma uygun değildir. Tuzlu topraklar, salonçaklar. Konya Ovası'nın alçak kısımlarında ve deltaların denize yakın olan kısımlarında yaygındır. Bu topraklar Konya Havzası'nda, Ereğli civarında, Kaşınhanı yakınındaki Akgöl civarında ve Çumra'nın kuzeyinde görülür. Bu sahalarda taban suyunda çözünür halde bulunan sodyum sülfat ve klorürler kapilarite ile toprağın üst kısmına kadar çıkarak birikir. Ayrıca klorürlerin su alarak şişmesi de toprak yüzeyinde kümelerin oluşmasına neden olur. Bu topraklara kabarık solonçak da denilir. Tuz birikimi yanında karbonatlar da içeren solonçaklarda havanın nemini alarak yaz döneminde bile ıslak bir yüzey oluşur. Bu nedenle toprak yüzeyi adeta tuzlu bir çamur haline dönüşür. Erzurum Ovası'nın merkezi kesiminde Küçük Menderes Deltası'nın denize yakın olan kısımlarında ve buna benzer alanlarda yaz başlarından itibaren tuzlu olan taban suyunun kapilarite ile yükselerek yüzeyde buharlaşması sonucu toprağın yüzeyi beyaz renkli olan ince tuz kabukları ile kaplanır. Genellikle kirli olan bu sahalarda ancak tuzlu arazi üzerinde yetişebilen seyrek ot ve çalı örtüsü yer alır. Alkali topraklar. İç Anadolu'da Ereğli'nin kuzeyi, Aslım Bataklığı civarı, Karapınar'ın doğu ve kuzeyinde kirli ve kireçli ana materyalin varlığına ve sodyumlu karbonatların hakim olmasına bağlı olarak alkali topraklar görülür. Bu topraklar kuvvetli alkalen reaksiyon gösterir. Ayrıca toprakta belli bir taneli yapı da görülmez. Alkali topraklara bazik ve ultrabazik bir kaya olan peridotit, serpantin kütlelerinin ayrışması yüzeyleri de dahil edilebilir. Çünkü bu kayalar iyice ayrıştığında yüzey beyaz bir renk alır. Kayada bulunan karbonatlar açığa çıkar. Bu nedenle kuvvetli alkalen reaksiyon gösterir. Söze edilen topraklar aşırı şekilde bazlar ihtiva ettiğinden bitkiler için zehirleyici etki yapar ve bundan dolayı da bu sahalarda son derece cılız ve seyrek otsu bitkiler yetişir. Tuzlu, alkali, çorak topraklar. Bu topraklar A. Ya ana maddenin tuzlu ve alkali olmasından, B. Ya da tuzlu ve alkali maddeler bakımından zengin olan yeraltı veya taban suyunun yüzeye kapilarite ile çıkması ve orada tuzlu alkali maddelerin birikmesiyle oluşur. Birinci gruba ait olan topraklar, özellikle ana maddeler, sıcak iklim şartları altında kapalı ortamlarda çökelmiş olan tuzlu alkali depoların yaygın olduğu Oltu, Kömürlü, Narman havzası ile Kağızman, Iğdır, Kötek üçgeni arasında kalan sahada, İspir dolaylarında ve Şebin Karahisar civarında görülür. Antalya-Selik arasındaki denize yakın kesimlerde, Burdur ve Acıgöl'ün kenarlarında, Iğdır Ovası ile Erzurum Ovası'nın orta kesiminde, yazın suların buharlaşması sonucu tuzlu alkali maddeler toprak yüzeyine kadar çıkar. Bu surette topraklarda tuzlaşma ve alkalileşme olayları bir arada meydana gelir. Söz konusu alanlar çok zayıf ot örtüsüyle kaplıdır. Başka bir ifadeyle tarımsal değeri yoktur. Bu yüzden söze edilen arazi işe yaramaz, yani 8. sınıf araziye dahil edilir. 2-4 Hidromorfik ve organik topraklar. Bu gruba giren topraklar devamlı veya yılın büyük bir bölümünde su altında kalan sahalarda, ayrıca yüksek dağlardaki lokal çukurlarda ve çayır örtüsü altında oluşmaktadır. Yüksek dağ çayır topraklar. Orman sınırının üstünde kalan Kuzey Anadolu dağlarındaki çayırlar altında bu topraklara rastlanır. Nitekim bu sahalarda toprak oluşum süresinin yılın 2-4 aylık dönemini kapsar. Bu özelliklere bağlı olarak organik madde bakımından zengin, birkaç santim ile 15-20 santim kalınlıkta asit reaksiyon gösteren yüksek dağ çayır toprakları oluşur. Bu toprakların organik madde bakımından zengin olması, alpin çayırlardan hasıl olan organik döküntülerin düşük sıcaklık şartları altında yeterince parçalanmamasından ileri gelir. Turba veya organik topraklar. Göl kenarlarında sulu ortamda yetişen hidrofillerin, yani suyu seven bitkilerin artıklarının birikmesiyle oluşmaktadır. Bu topraklara Antakya, Maraş grebeninde, Köyceğiz Gölü çevresinde, Sultan Sazlığı, Kayseri, Emen, Gaziantep, Simav, Kütahya, Erdek, Balıkesir, Karabucak, Tarsus, Erdemli, İçel ile Abant ve Yeniçağ gölleri kıyı kesiminde, Aladağ, Nur ve Uludağ'daki çukur yerlerde rastlanır. 3. Azonal topraklar. Devamlı olarak taşkına uğrayan alanlarda oluşan, millenme ve aşırmaya uğrayan alanlarda çözülmüş olan ana materyalin taşınması toprak oluşumunu engeller. Bu yüzden söz konusu alanlarda ayrışma ve toprak horizonları oluşumun meydana gelmemektedir. Bu yüzdendir ki bu yerlerdeki topraklara azonal, yani horizonlaşma göstermeyen topraklar denir. Ancak taşkın ve aşınma olayının durduğu ve son derece yavaşladığı kısımlarda sığ da olsa A horizonu oluşur. Bu kategorideki toprakları alüvyal, regosal, taşlı çakıllı topraklardır. Alüvyal topraklar. Devamlı olarak taşkın ve millenmeye uğrayan, delta ve taşkına uğrayan ovalarda Çukurova, Asi, Göksu, Köyceğiz, Büyük ve Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Sakarya, Bafra, Çarşamba Delta ovaları ile Konya Ovası'nın kenarları, Muş ve Erzurum, Erbaa, Niksar ovalarının orta kesimleri gibi. Alüvyal topraklar yaygındır. Alüvyal toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini akarsuyun ince malzeme getirdiği sahadaki ana materyal geniş ölçüde etkiler. Genel olarak drenajı iyi alüvyal topraklar verimli, işlenmeye elverişli, dolayısıyla tarım yapmaya uygundur. Kolüvyal topraklar. Dağların yamaçlarından taşınan toprak, taş, çakıl gibi malzemelerin eteklerinde birikmesiyle kolüvyal depolar oluşur. Bu depolardaki topraklara kolüvyal topraklar denir. alüvyal topraklarda olduğu gibi koluvyal topraklarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini yamaçtan gelen malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirler. Mesela Bozdağların kuzey ve Aydın Dağları'nın güney yamaçlarındaki koluvyal depolar kahverengi, çakıllı ve kireçsizdir. Buna karşılık Torosların eteklerinde alüvyal malzemeler kırmızımsı renkli, kireçli ve kirli olup yer yer çeşitli büyüklükte iri taş parçaları içerir. Koluvyal topraklar dikey yönde önemli değişme gösterir. Aşınmanın az olduğu yamaçların eteklerinde ise malzemeler birikir. Aşınma devam ettiği yamaç eteklerinde ise kaba malzemeler yer alır. Fizyolojik derinliği fazla olan bu topraklar üzerinde kökü derine giden üzüm asması, incir, zeytin ağaçları yer alır. Özellikle buralarda incir ağaçları mükemmel gelişir. Regoseller. Kumlu depolar üzerinde bulunan toprakları kapsar. Çoğunluğu kum boyutunda olan asit volkanik depolar üzerinde volkanik regoseller bulunur. İç ve Doğu Anadolu'da yaygın olan volkanik kumlar üzerinde çok sığ topraklar görülür. Çünkü silisti kumların hem ayrışmaya karşı dirençli olması hem de suyu az tutması toprak oluşumunu yavaşlatır. Bu nedenle düz alanlarda bile birkaç santim kalınlığında toprak görülür. Fizyolojik derinliği fazla olan ve besin maddeleri açısından fakir olan bu topraklar uygun iklim şartları altında üzüm bağı, patates, İç Anadolu'da olduğu gibi gül bahçeleri, Isparta'da olduğu gibi ve sarı çam ormanları, sarı kamış civarında olduğu gibi yetişmesine elverişlidir. Litoseller, taşlı topraklar. Dağlık alanların eğimli yamaçlarda aşınmanın sürekli devam etmesi nedeniyle ana materyalin çözülmesinden oluşmuş taşlı topraklar yaygındır. Ancak taşlı toprakların oluşması için ana materyal çözüldüğünde taşlı, çakıllı malzeme vermesi gereklidir. Bu malzemeler kireç taşı, mermer, aglomera, gneis, mikaşist gibi sert taşların ayrışmasıyla oluşur. Yamaçları litosellerle kaplı olan yerler, torosların karstik alanları, özellikle Taşeli platosu, başkalaşım kayalarından oluşan Bozdağ, Aydın ve Bitlis dağları, granitlerin yaygın olduğu Kaçkar dağlarının yamaçları, İç ve Doğu Anadolu'daki volkanik konilerin yamaçları ile Bolu ve Aladağların güneye bakan kesimleridir. Sözü edilen sahaların eğimli ve gözenekli olması su tutulmasını önemli ölçüde engeller ve bundan dolayı toprakta kuraklık artar. Yağmur damlası erozyonu ve yüzeysel akıma geçen sularla ince malzemenin taşınması çakıl miktarının artmasına neden olur. Bu yüzden çakıllı alanlar bitki örtüsü yönünden zayıftır. 1975 toprak taksonomisine göre toprakların sınıflandırılması. 7. toprak veya 1975 toprak sınıflandırma sisteminde topraklar 10 ana sınıfa ordo ve bunlar da kendi içinde alt sınıflara, alt ordo, familia ve serilere ayrılır. Burada Türkiye toprakları sadece ordo seviyesinde sınıflandırılacaktır. 1. Entisoller. Yeni oluşmakta olan toprakları kapsamına alan bu takıma ait topraklar, ülkemizde aşınma ve birikme olaylarının sürekli olarak devam ettiği sahalardaki toprakları içermektedir. Bu topraklar, dağlık alanlardaki aşınmanın sürekli olarak devam ettiği yerlerde, delta ve taşkın alanlarında sürekli alüvyonlaşmanın olduğu kesimlerde görülür. Toprakta horizonlaşma görülmemektedir. Eski sistemde azonal ve bazı introzonal toprakları bünyesine alan entisoller ülkemizde çok yaygındır. 2. İnseptinoller. Toprak oluşumunun başlangıç veya gençlik sahasında olduğu A horizonuna sahip olan toprakları kapsamına alır. Dolayısıyla erozyonun yavaş yavaş devam ettiği eğimli sahalardaki topraklar ile delta veya taşkın ovalarımızda uzun zamandan beri taşkınlara uğramayan topraklar inseptol ordosuna girer. Bu topraklar yarı olgun kahverengi orman ve A horizonuna sahip bazı introzonal toprakları içerir. 3. Mallisoller. Yumuşak olan toprakları içeren bu ordudaki topraklar üzerinde genellikle tarım yapılır. Eski sınıflandırma sistemine ait olan kahverengi, kestane rengi, çernezyon ve rentsina toprakları malüsollerin kapsamına girer. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ovalarında, Kuzey Doğu Anadolu'da çayır vejetasyonunun yaygın olduğu az eğimli ve düz sahalarda ve neojen depoları üzerinde gelişmiş olan topraklar malüsoller ordusuna aittir. Alt horizonunda genellikle karbonat yığışmasının görüldüğü topraklar nötr ve hafif alkalen reaksiyon gösterir. D. Aridisoller. Kurak bölgelerdeki alkalen reaksiyon gösteren ve alt katında kireç birikimi olan topraklar aridisollerin kapsamındadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Harran ve Birecik ovalarında bulunan kırmızı renkli topraklar ile İç Anadolu'nun sınırlı alanlarında bulunan çok kireçli topraklar aridisollere dahil edilir. 5. Alfisoller. Alt katında demir ve alüminyum bileşiklerinin bulunduğu Akdeniz iklim şartları altında oluşan toprakları kapsamına alır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde çoğunlukla kireç taşları üzerinde ve onun tabaka ve çatlakları boyunca gelişmiş olan kirli topraklar alfisoller kapsamındadır. Kisaralp, alt ordosundaki topraklar yaz kuraklığının etkili olduğu Akdeniz bölgesinde çok yaygındır. Ayrıca bu topraklar yine Akdeniz iklim şartlarının egemen olduğu hafif eğimli ve düz sahalarda diğer ana materyaller üzerinde de gelişmiştir. 6. Vertisoller. Eski sistemde bulunan vertisoller yeni sistemde tek bir ordo altında toplanmıştır. Yaz dönemindeki kuraklıktan dolayı çatlayan, kış döneminde su almasından dolayı şişen bu topraklar, Muş Ovası, Ergene Havzası'nda killi, kireçli tortular ile Güneydoğu Anadolu'da özellikle Harran Ovası'nda killi çamur akıntıları üzerinde bulunur. Karacabey, Bursa, Bafra'nın güney kesimi ile Bornova Ovası'nda sınırlı alanlarda bulunan vertisoller genellikle ağır bünyelidirler. 7. Spodosoller. Aşırı yıkanmadan dolayı üst toprağın ağardığı ve alt horizonda da demir ve humus bileşiklerinin biriktiği topraklar spodosollerin kapsamına girer. Eski sisteme göre podsolları kapsayan bu topraklara Yıldız Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında, Uludağ ve Bolu Aladağ'ın yüksek kesimlerinde, Doğu Karadeniz bölümünde Artvin, Şavşat ve Mudurnu Taşkesti dolaylarındaki yüksek sahalarda rastlanır. Buradaki spodosoller nemli iklim, geniş ve iğne yapraklı ormanlar altında yer alır. 8. Histosoller. Bitki artıkları veya kalıntılarının üst toprak katında biriktiği ve dolayısıyla organik madde bakımından zengin olan topraklar histosollerin kapsamındadır. Bu topraklar özellikle Antakya-Maraş grebeninde, Muş ve Erzurum ovalarının doğusunda ve dağlık alanlarımızda yerel olarak bataklıkların oluştuğu yerlerde görülür. 9. Ultisoller. Toprak oluşumunun çok ilerlediği, kırmızı renkli toprakları kapsamına alan ultisollere Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz sahil kuşağı boyunca rastlanır. Buradaki kırmızımsı renkli ve çoğunlukla killi bünyede olan topraklar uzun bir pedojenez süreci sonucunda teşekkül etmişlerdir. 10. Andosoller. Son jeolojik çağda, 4. jeolojik zaman, püsküren volkanik küller üzerinde gelişen toprakları kapsar. Ana materyalin ayrışması için yeterli zamanın geçmemesiyle ayrışma yeterli değildir. Olgun bir profil gelişiminin olmadığı üst toprak koyu renklidir. Toprağın verimliliği ana materyal tayin eder. Andosoller, Güneydoğu Anadolu, Karacadağ çevresi, Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün kuzey kesimi yaygındır. 3. Türkiye'de toprak erozyonu ve erozyonu önleme çalışmaları. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında en fazla toprak ve ana materyal aşınmasının görüldüğü ülkelerin başında gelir. Ülkemiz arazisinin en az yarısı çeşitli derecede erozyona uğramıştır. Bir yılda akarsularımızdan yüzer halde denizlere ve komşu ülke topraklarına taşınan ince mil ve kil boyutundaki malzeme miktarı 380-450 milyon ton arasında değişir. Bu değer Türkiye'nin 13-14 misli büyüklüğünde olan Avrupa kıtasında 320 milyon ton dolayındadır. bir kilometre karelik alandan taşınan toprak ve toprakların kalmadığı sahalarda aşınan ana materyal miktarı 600 ton kadardır. Bir mil kareden taşınan ince malzeme miktarı ise 1600 tonun üzerindedir. Bir mil kareden taşınan malzeme miktarı Kuzey Amerika'da 245, Güney Amerika'da 160, Afrika'da 70, Avrupa'da 90, Asya'da 1530 ton dolayındadır. Bu değerlere göre Türkiye'de birim alandan taşınan toprak ve ana materyal miktarı Kuzey Amerika'dan 6 kat, Avrupa'dan 17 kat, Afrika'dan ise 22 kat daha fazladır. Normal olarak aşınmaya uğrayan sahalarda 1 kilometre karelik alandan 80-100 ton malzeme taşınır. Buna göre ülkemizde normal aşınmanın en az 6 misli üzerinde bir aşınmanın mevcut olduğu açıkça anlaşılır. 1. Erozyonu oluşturan sebepler. Ülkemizde son derece şiddetli olarak devam eden erozyon olaylarının belli başlı sebepleri ise şunlardır. 1-1. Topografyanın çok arızalı ve eğimli olması. Ülkemizde eğimin fazla olması doğal bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda özellikle sağanak yağmurlardan yüzeysel akıma geçen su miktarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum ise yamaçlar boyunca toprakların aşındığı yerlerde çözülmüş malzemelerin ve ana materyalin kolaylıkla taşınmasına yol açmaktadır. 1-2. Yanlış arazi kullanma. Ülkemizin dağlık ve engebeli alanlarında bulunan köy halkı geçimini temin etmek için arazinin tarıma uygun olup olmamasına bakmaksızın kendilerince uygun olan alanları tarıma açmıştır. Buralardaki otlak ve ormanlarda fazla sayıda hayvan otlatılır. Dolayısıyla tarıma uygun olmayan sahaların tarıma açılması, özellikle ormanla kaplı olması gereken sahalarda tarım yapılması, toprakların kısa zamanda aşılmasına neden olmaktadır. Halihazırda ülkemiz yüz ölçümünün %8'ini oluşturan 6 milyon hektardan fazla tarıma uygun olmayan alanda tarım yapılmakta ve eğimli amaçlarda toprak eğime paralel yönde sürülmektedir. 1-3. Doğal bitki örtüsünün aşırı olarak yok edilmesi. İklim şartları dikkate alındığında ülkemizin %70 kadarının ormanlarla kaplı olması gerekir. Ancak tahripler sonucu ormanlar ülkemiz yüz ölçümünün %27'sine kadar düşmüştür. Günümüzden yaklaşık 3000-4000 yıl kadar önce başlayan orman tahribi sonucunda özellikle eğimli alanlarda çıplak hale bürünmüştür. Suyun yüzeysel akıma geçmesini önleyen ve toprakları kök sistemiyle ören ormanların tahribi ile topraklar önemli ölçüde aşınmış ve bu sahalarda toprak katı altında bulunan ana materyal yüzeye çıkmıştır. Otlaklarımızda ot veriminin üstünde hayvan otlatılmaktadır. Böyle sahalarda hayvanlar karınlarını doyurmak için otları kök boğazına yani toprak seviyesine kadar yemektedir. Bu ise otların büyümesini engelleyerek otların zayıflamasına neden olmaktadır. Hayvanların yemediği dikenli ve acı otlar yaygın duruma geçmektedir. Ayrıca ilkbahar aylarında otlaklarda henüz otlar yeteri kadar büyümeden hayvanların otlatılması da otların büyümesini engellemektedir. Bütün bu olaylar sonucunda ülkemizdeki bitki örtüsünün en az 1/3'ü doğal özelliğini yitirmiş, ormanla kaplı olması gereken sahalar seyrek ve zayıf ot örtüsüyle kaplanmıştır. Bu sahaları Karadeniz bölgesinin dışında ülkemizin her tarafında görmek mümkündür. 1-4. İklimin etkisi. Ülkemizin iç bölgelerinde çoğunlukla Mayıs ve Haziran aylarında zaman zaman meydana gelen sağanak yağmurlar ani sellerin oluşmasına yol açmaktadır. Günlük yağış şiddetlerinin fazla olduğu Akdeniz ve Karadeniz iklim bölgelerinde oluşan yağışlar toprak aşınmasını arttırmakta, taşkın ve sellerin oluşmasını teşvik etmektedir. 1995 yılı Kasım ayında İzmir'de ani yağış sonucu oluşan seller maddi hasar yanında 67 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Karadeniz bölgesinde yaz aylarında günlerce devam eden yağışlar sellere ve heyelanlara can ve mal kaybına yol açmaktadır. 2002'de Rize civarında 20'ye aşkın can kaybı olmuştur. 10. ayrımın sonu, sayfa 201.